Ayrım 55, sayfa 388. Pek muhterem beyefendi, 11 kanunu evvel tarihli mektubunuzu memnuniyet ile aldım. Hakkımda daima göstermiş olduğunuz samimi alakadan minnettarım. Öyle günlere kaldık ki ne akraba ve ne ahbap kaldı. Ahbap olanlar bile ahval hesabıyla çekingen oldular ve fazla temastan çekiniyorlar. Zira fena görülen bir zümreye aidiz ve kurbanlık koyunlar meyanındayız. Vaziyet böyleyken felaketimize iştirak edebileceği bulmak muhal. Nerede o baba yiğit? Milyoner değil, sahibi servet kalmadı. Para yok, mevki yok, yaş da kalmadı, yüzümüze bakmaya tenezzül eden yok. O buyurduğunuz belki Avrupa'da, Amerika'da olabilir. Şehre inmeye imkan bulamayan seyahatimi düşünsün. 10 seneyi tecavüz eden bir zaman geçtiği halde, çocuklarımı gidip görebilmeden acizim. İcap etse cebimde bir pasaportum yok. İkamet müsaadesini kaybetmemek için her şeye katlanmak icap ediyor. Arabayı bin müşkülat nihayet kurtarabildim. Şimdi içine benzin doldurabilmek için ne çareler düşünmek lazım? Uzaktan vaziyeti görüp kavrayabilmek eminim çok müşkil. Kendi gözünüzle görmüş olsanız yine inanmazsınız. Onu çeken bilir. Bura ahvalinden haberdar değilseniz yazdıklarım size Çince gibi gelecek. Elhamdülillah ahvali sıhhiyem şimdilik iyice. Sağ gözüm tamamen görmez oldu ise de, başıma şimdi bir de ameliyat çıkmasın diye doktora gidemiyorum. Beni arada bir de olsa mektup ve haberlerinizle memnun eder iseniz pek minnettar olacağım. Hanımefendiye derin hürmetlerimi, size de muhabbetlerimi takdim ederim. 19 kanunu evvel 1961, Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi, epey zamandan beri sizden bir haber alamadığım gibi yeniden değişen vaziyetim hesabıyla yeni adresimi bildirmek istedim. Evim var, idare edici yok. Aynı zamanda yalnızlık beni o derece ürküttü ki tasavvur edemezsiniz. Bu çaresizlik içinde bocalar iken benim Potsdam'dan ahbabım Prens Abbas Halim, muharebe esnasında beraber hapiste yattık, ikinci hapis devresini gel beraber geçirelim demesi üzerine memnuniyetle bu vaziyeti kabul ettim. Şimdi onun yanındayım. Sayit Halim Paşa'nın yakın akrabası olduğu gibi, uzun müddet memleketimizde yaşamış olması hasebiyle, bizlerden olduğu gibi, ilk harbi umumide ise Alman gard zabitiydi. Rus cephesinde domdom kurşunu ile sağ kolundan ağır yaralanmıştır. Alman gard zabiti olmak hesabıyla aynı terbiye, aynı zihniyet, aynı mefkûre olduğundan iyi anlaşıyoruz. Bana karşı gösterdiği ahbaplıktan ziyade kardeşlik olduğundan kendisine cidden müteşekkir ve minnettarım. Buraya gelmeden Kahire'de bir göz doktoruna giderek kendimi gösterdim. Uzun muayeneden sonra sol gözünüz gördüğü müddetçe sağ gözün ameliyatı taraftarı değilim dedi. Doktorun bu söylediği biraz garibime gittiğinden buradaki doktorum Muhittin Said'i görmeye Abbas'la beraber gittik. Her ikimizi de uzun muayeneden sonra bana diğerinin söylediğini tekrar edince, "Bunun esbabı ne?" dedim. Sağ gözünüz ile hiç göremeyişinizin esbabı, kataraktan mağda gözün altında bir lezyon var. Onun için dokunmak istemem. Eğer sol gözde zaman ile görmez olur ise, o zaman tehlikeyi göze almaya mecbur kalırım dedi. Abbas'a ise derhal ameliyatı tavsiye etti. O ise derhal karar vererek hastaneye girdi, ameliyat oldu, bitti ve geldi. Ben ise kör kalmaya mahkumum demek. Her şeye katlanmaktan mağda bir çare var mı? Mamafi şunu da ilave edeyim ki katarakt ameliyatı çok kolay bir şey diyenlere inanmayın. Abbas 3 gün iki gözü bağlı bila hareket yatmış olduğu gibi bütün ameliyatı da seyretmiş, nasıl kesildiğini, nasıl dikildiğini görmüş ve ameliyat esnasında da aşağı bakın, yana bakın diye de doktorlarla konuşmuş. Dikişinin çıkarılmasını da aynı surette seyretmiş. Bu haber pek de maneviyatımı yükseltmedi. Ne göreceğimiz kaldı ki bu kadarını göze alayım. Bakalım, bilinmez. Buraya gelmeden bizim küçük Ahmet'in istemesi üzerine çıkarttığım son resmimi takdim edeceğim. Ancak o zamandan beri doktorların tavsiyesi üzerine bizim sağ gözdeki gözlük sola geçti. 45 sene sağda taşıdıktan sonra sola geçirmek pek de kolay olmuyor. Beni gözden ziyade korkutan bacaklarım. 5 dakika yürüsem bacaklarım fena halde ağrıyor ve kesiliyorum. Bu artar ise halim ne olacak? Bütün tedaviler ve ilaçlar bir para etmedi. Benim gibi faal, bir dakika yerinde duramaz bir adamın yerinden kalkamaz bir hale gelmesi epey feci bir hal. Beyefendi, memleketin hali bir felaket. Ümit beslemeye imkan kaldı mı? Günler ve zamanlar geçtikçe ve vaziyetler kötüleştikçe her ümidim yıkılıyor. Şifa bahşedebilecek bir haber lütfedebilir misiniz? Hürmetlerimi takdim eder ve hanımefendinin ellerinden öperim. 24 Haziran 1962 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi, dün göndermiş olduğunuz kitap ve mecmua geldi. Derhal merak ile mecmuayı açtım, okudum ve pek hayrette kaldım. Başvekil bulunan bir şahsiyetin doğru olmayan şeyler söyleyebilmesi cidden şayanı teessüftür. Evvelen Anadolu'ya seyahatim bir kere olmuştur, iki kere değil. Saniyen, Sultan Vahidettin'e karşı vaziyet almaya hazır olduğunu bildirmiştir kısmı, tamamen hayali ve uydurmadır. Salisen, Şeyhülislam Sabri Efendi'yi bir kere bile görmedim ve tanımam. Bundan senelerce evvel burada bulunan keza Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ve burada bulunan eser talebeleriyle hükümet aleyhine teşkilat yaptığım ve bu hudutta çalıştığımı İstanbul'daki Türkçe gazetelerinde okuyarak hayretler içinde kalmış idim. Mustafa Sabri Efendi'yi bir kere bile görmedim ve burada olduğu halde yine ziyaret etmemiş olduğundan mütehayir idim. Bu Şeyhülislamlarla aramda bir münasebet aramak ihtiyacı acaba nereden doğuyor? Aklen ve ruhen uzak olduğum bu insanlar neden bir münasebet bulmak istiyorlar? Vakti zamanında buradan giden haberin yakın akrabamdan biri tarafından yapıldığını ve o esnada sefir bulunan zatın biraderinden haber aldım. O aileyi yıkmak niyetimiz idi, bunun için çare ve vesileler aradık deseler kâfi değil mi? Niye yalan söylemek ihtiyacı duyuyorlar? Benim de aklım bunu almıyor. Eğer şiddetle itiraz ederler olsaydı bir dereceye kadar anlayayım. Öyle mi oldu? Size ve hanımefendiye hürmet ve muhabbetlerimi takdim ederim. 20 Teşrin Sani 1962 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi. Müsaade altında bulunan, ispat edildiğinden o işten kurtulabileceğimi ümit ediyor isem de bir bela bitmeden ikincisi çıktı. Bu defa da daha sebebi malum değil. Evkaftan aldığım maaşım kesildi. Vekilim müracaat ettiğinde parası kesilmiştir denmiş. Bildiğim şimdilik bundan ibaret. Böyle olunca benim de yaşama imkanlarım kalmıyor demek olduğundan, bu haberi aldığım andan beri aklım başımda değil. Ne yapacağımı şaşırmış bir vaziyetteyim. Feleğin bu kadar darbesine maruz kalmak biraz haddi aştı. İltica etmekte olduğum ahbapların hali yaman. Onlara bir miktar yardım edemez isem nasıl kalabilirim ve nasıl yaşarım? Maneviyatınızı bozmayın, yiyese kapılmayın buyuruyorsunuz. Buna imkan kaldı mı? İnsan taştan, çelikten olsa yine dayanmaz. Kaçıncı senedir bu tahammülümüz? Artık tahammül edebilme imkanları da kalmadığı gibi işkencenin de bir derecesi var. O derece geçince bir şeye imkan kalmıyor. Daha dün, bizden bir ümit beklemeyin, vaziyetimiz bozuk diyenlerden mi ümit bekleyeyim? Yoksa babamın vefatında hissemi alıp yiyen hemşireden mi? Muhacir olan bu adamın parasını ne diye kestiniz diye soracak ahbap kalmadı. Kime rica ettimse bakalım diye gittiler. Bize ve bizim zümreye alaka gösteren fena görülüyor. Bundan dolayı kimsenin cesareti yok. Beyefendi, öyle bir hale geldim ki ne isteyeceğimi bilemez oldum. Farz-ı muhal bugün bana kalk gel deseler, nereye gideceğim ve neyle yaşayacağım? Ne ev var ne gelir. Yani memlekete girebilmek müsaadesi bile beni kurtaramaz. Bir an evvel cehennem olmaktan maada çıkar yol kalmadı. Evet, müteessirim fakat yalnız teessürle söylenmiş bir söz değildir. Pek ve pek çok düşünmeme rağmen bir çıkar yol bulamıyorum, bir ümidim kalmadı. Bizim Yunanistan'daki valide emlakı meselesiyle uğraşıyor isem de, daha teşebbüsata ancak yeni başlandı. Bir netice verebilmesi belki ümit edilebilir ise de, iki günde olacak şey değil. Saniyen, muhterem varisleri bir araya getirebilmek ümidi kalmadığından pek cüretkârane bir işe girdim. Bilmem ne netice verir. Maalesef mantıklı iş yürümüyor. En son dakikada benimle olacaklarına emin olduklarım yan çizince işin şeklini değiştirmek ve büyük bir mesuliyeti üstüme almak mecburiyeti hasıl oldu. Zira son ümidimiz o idi. Hasılı ümitsizlik içinde çırpınıyorum, bakalım kader ne gösterecek. Hanımefendinin hürmetle ellerinden öper, muhabbetlerimi takdim ile haberlerinizi beklerim. 28 Teşrin Sani 1962 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi, lütfetmiş olduğunuz 31 Mart vakası nam kitabı bitirmek üzereyim. O vukuatı kendi gözlerimle görmüş ve yaşamış olduğumdan kitabınız beni pek alakadar etti. Bir fesat ocağı olunca milletin nerelere kadar düşebileceği görüldüğünden, okuduklarım korkunç olduğu kadar da şayanı eseftir. Bu ahvali ruhiyeden istifade etmesini bilenler, yani Rum mütegallibesinden ders alanlar, Anadolu mütegallibesini vücuda getirmesini bilmişlerdir. Oyun ve zihniyetler aynıdır. Sadaret ve makamı hükümdarinin bir mesuliyeti olmamasına rağmen her günah onlardan bilinmiştir. Anadolu misalinde ise sadaret ve makamı muallanın hatasız oldukları iddia edilemez bir hakikat ise de, mesulü olmadığı şeylerden de mesul bırakılmış ve her hatanın sebebi gösterilmiştir. Onun müdafasını bir gün görüp okuyabilecek miyiz? Benim vaziyetime gelince maalesef değişen bir şey yok. Evkaf nezaretince hakkımda yapılan büyük tahkikatın lehimde neticelenmesi üzerine, maaşımın bana tekraren verilmesi için nezaretçi alınan kararın, nazırın imzadan çekinerek bir komisyona havale ettiğini bilmem yazmış mıydım? Böyle olunca en yüksek makama müracaat mecburiyetinde kaldım. Ondan da bir netice çıkmayınca, bundan böyle bir ümit besleyebilmenin imkanı kalmadığı görülmektedir. Hanzade'nin ufak bir yardımı olmasaydı halim harab idi. Hayatta güvendiğimiz kalmadı. Acaba daha neler göreceğiz? Bundan evvelki mektubumda malumunuz Sinan Paşa Caddesi'nde ikamet ettiğimden Selim'in Sinan Paşası olduğuna kaniyim. Onun nasıl ve neden vefat ettiğini sizden sormuş idim. Hiç bahsetmediğinize göre o mektubum galiba elinize geçmedi. Geçenlerde Ankara'da bulunan kuzinin peykâna müteaddit mektup yazdım ve birine cevap alamayınca son mektubumda ne hayırsız mahluk imişsin dedim ve gönderdim. Ondan cevap almaya vakit kalmadan ondan bir mektup aldım ve ne zamandan beridir sizden habersizim, sıhhat haberlerinizi bildirin diyor idi. Bundan görülüyor ki birçok mektuplar gürültüye gidiyor. Acaba size yazdığımda öyle mi oldu? İnşallah elinize geçmiştir ve bu da geçer. Sıhhat ve afiyet haberlerinizi bekler, muhabbetlerimi takdim ederim. Hanımefendinin ise hürmetle ellerinden öperim. 14 Mart 1963 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi, son yazdığım mektubuma da yine cevap çıkmayınca acaba elinize geçmedi mi diye bana merak oldu. Son zamanlarda kimseden bir mektup aldığım yok. Necla ve Amr yine tahmin ile yazdığım adrese mektuplarımı almış olacaklar ki onlar cevap verdiler. Bu kadar aranılmadığını, istenmediğini görmek emin olun çok hazin. Burada tanıdıklarımdan biri geçen gün Kahire'de Cevat Rıfat Atilhan'a rast gelmiş. Benim İskenderiye'de olduğumu biliyormuş. Beni ilk vesilede görmeye gelecekmiş. Kendisini tanır mısınız? Ben kendisini yalnız eserleriyle tanıdığımdan fikrinizi ve malumatınızı bilmek isterim. Bana süratle cevap vermenizi bahusus rica ederim. Paris Match dergisinin 31 Ağustos tarihli nüshasını bulup, Raymond Cartier'in Amerikan siyahilerinin hareketleri ve gayeleri hakkında tafsilat verdiği esnada, bu harekatın bir Müslüman mücadelesi olduğunu yazıyor. Çok garibime gitti ve nazar dikkatimi celbetti. Herhalde okumanızı çok tavsiye ederim. Yeni bir ufuk açılıyor demek. Mektup ve sıhhat haberlerinizi sabırsızlıkla bekler, hanımefendinin hürmetle ellerinden öper, muhabbetlerimi takdim ederim. Ömer Faruk, 11 Eylül 1966. Pek muhterem beyefendi, geçen ay hiç akılda yok iken, belediyenin istediği 3 senelik evin vergisi dolayısıyla başıma gelmeyen kalmadı. Her şey oldu bitti fakat oluncaya kadar çektiğim korku ve helecan bana yegane kâr kaldı. Anlaşılan kara talihim bu kadarını kâfi görmemiş olacak ki bu ay üstüne tüy dikmek istedi. Paramı almak üzere bankaya gittiğimde daha gelmedi diye geri döndüm. Tekrar gittiğimde yine yok gelmedi deyince fena kızdım ve beklemeye halim yok neden bugüne kadar göndermemişler Kahire'den sorun dedim. 2 gün sonra bankaya sizin namınıza para yatırılmamışı duyunca dünya başıma yıkıldı. Talak olduğu zaman Siyuf'taki evin kendi namına kaydettirilmesini şart olarak istemiş olduğundan, tabii kabule mecbur kaldım ise de, onun da bana olan borcunu Mahiye 50 lira vermek suretiyle tediyesini istemiş ve o ise kabul etmiş idi. Bu defa onun Maadi'deki apartmanı satılmış ve para bankaya konmuş, Mihrişah ise burada olmadığından para harici gitmesin diye hükümet-i mezkûr meblağı bloke etmiş. Şimdi yine ne olduysa bana oldu. Bana borcu olduğunu ileri sürerek bir kısmını olsun kurtarabilirler idi. Hasılı olan olmuş. Vaktinde bana haber verseler idi belki bir çare düşünür idim. Şimdi müstahdimin parasını istiyor. Kitapçıya, bakkala, garaja para vermeye mecburum. Bunlar nereden çıkacak? Üzüntümün derecesini bilmem göz önüne getirebiliyor musunuz? Bu hale düştükten sonra bir tek surete hal kalıyor. Canına yandığım bir tabancam yok ki iyi kötü surete hal bulabileyim. Son hastalığımda 2,5 saat süren bir koma geçirmiş olduğumdan, Ati'yi düşündükçe tüylerim ürperiyor. Allah onu düşmanıma çektirmesin. Korktuğum gebermek değil, fakat çekmek olduğundan daha başka şekillere müracaat etmekten çekiniyorum. Bugünlerde ise Atina'daki avukatın beni görmeye geleceğinden büsbütün ümitleri de kesmek istemiyorum. Bilinmez, belki son defada bir anlaşma temin edilebilir. Şimdi sizden istirhamıma gelince, ahbabınız vaziyetimin pek feci bir hale gelmiş olduğunu ileri sürerek, tafsilat vermeksizin bir müracaat daha yapabilir mi? Aman beyefendi, bu defa şakası yok, vaziyet vahim. Yalnız çocuklara yüklenmek de istemiyor ve kendimde o hakkı görmüyorum. Onlara servet temin eden ben olmadım ki istemeye bir hakkım olsun. Saniyen kendilerinin değil kocalarının parasıdır. Herhalde elinizden geleni dırı etmeyeceğinizden emin olarak muhabbetlerimi takdim eder ve haberlerinizi beklerim. 13 Kanuni evvel 1964 Ömer Faruk. Pek muhterem beyefendi, l'on propose de dispose demişler. 4 paket cigara göndermek yasak imiş. Paket yapıldı ve Bura Postanesi'nden gönderildi. Biz paket kabul etmeyiz, Merkez Postanesi'ne müracaat edin, dendi. Oraya müracaat olunduğunda, gümrük idaresinden müsaade lazımdır, denmiş. Gümrük idaresi ise limanda bulunan başka bir daireye havale etmiş. Orası ise, cigara ihracı yasaktır, demiş. Az bir miktar olduğundan ihraç addedilemeyeceği söylenmiş ise de, tütün çıkmaz, denmiş. Maalesef gönderebilmek nasip olmadı. Paket olduğu gibi yapılmış duruyor. Bir giden olur ise ona rica edilecektir. Şimdilik bana ibret, ibret, ibret demekten başka bir şey kalmıyor. Affınızı rica ederim. İstenilen bu kadar basit bir şeyi yapabilmek bile kabil değil. Hava malum yağmur serpiştiriyor. Kıbrıs ahvali ise gün geçtikçe daha kötülüyor. En son ümidim bizim Yunanistan'daki valide işi de bir çıkmaza girecek diye fena üzülüyorum. Bir taraftan bir şule-i ümid olsa. Kaç gündür evden değil odamdan çıkmadım. Mütemadi oturma ve düşünme insanı harap ediyor. Mütemadi dinlediğim radyo haberleri ise sadra şifa olmaktan çok uzak. Konuşacak, dertleşecek kimse yok. Abbas kendi işleriyle meşgul veya fal açmakta. Ben ise kumarda aranılan emosyonu av ve balıkta bulduğumdan kağıttan nefret ederim. Kağıt talihi olanların yüzüne güler. Elinizdeki altın, bakır olur iken talihten bahsedilebilir mi? Fransa'da bulunduğum esnada tanıdığım çok zengin bir Alman muhaciri, vaziyetimi bildiği için kumarda para kazandırmak istedi. Bütün rica ve itirazım para etmedi. Öne döktüğü şeyler teker teker gitti ve bir el kazanamadım. O günden beri elime kağıt almaz oldum. Evvelce hatır için poker oynamam icap ediyordu. Ne kazandım ve ne de fazla kaybettim. Hatır için olduğundan korkmaz idim. Haberlerinizi beklerim. Muhabbetler. 29 Kanun Saniye 1964 Ömer Faruk.